Ben her cemiyette nalan oldum. Kötü halliler ile de iyi halliler ile de beraber oldum demekten çekinmemiştir. Hudutsuz bir aşk, başı sonu olmayan bir sevgi ummanı halinde gönüllere dalga dalga çarpan Mevlana'nın insanoğluna en büyük armağanı onu kendi ayıplarından utandıracak kadar müsamahalı ve anlayışlı bir muhabbet ve şefkate gark etmiş olmasıdır. Eğer Mevlana Celaleddin Rumi, Divan-ı Kebir ve Mesnevi gibi iki muazzam ve erişilmez abide bırakmamış olsaydı, yine kütlenin hamurunu mayalayan büyük ve müstesna insanlar safında yer almış bulunacaktı. Zira o, hudutsuz samimiyeti, bilgisi, sevgisi, vecdi, imanı ve sanatı ile insan topluluklarının nabzını elinde tutan, onlara ahenk, nizam ve şifa sunan bir alıcı verici cihazdı. İçtimai şuur ise hikmetiyle, irfanıyla, aşkıyla, zamanına ve zamanının ötesine hükmeden büyük kurtarıcıları adeta insiyaki bir ferasetle sezip keşfederek izine düşer ve etrafında yerleşir. Yaratılışın beka ve devam sırlarına hamil olan bu büyük kurtarıcıya şair olarak, mütefekkir olarak, hakim olarak, mutasavvıf ve sanatkar olarak bizimle beraber bütün dünyanın da ebedi hayranlık ve ihtiram borcu vardır. Fakat bu vatanın, bu toprakların evladı olarak biz Türklerin tarih kaderimiz yönünden ona ayrı bir minnet ve şükran borcu duymamız gerekir. Zira 13. asır Anadolu'sunun bir tarafta çeşitli mezhep ve inanışlarla bulanmış havası, bir taraftan Moğol istila ordularının baskısı ile karışmış nizamı içinde Mevlana'yı mücahit ve kahraman ruhuyla yılmadan, usanmadan Müslüman Türk iman ve tefekkürü adına faaliyette görürüz. Öyle ki malik olduğu değerlerle halin olduğu kadar istikbalin de hamurunu mayalayan her büyük insan gibi kütleye kemalin ve müteâlin tohumlarını saçan Mevlana Celaleddin Rumi, Anadolu Türklüğünün siyasi kaderiyle işbirliği yapan, içtimai tarihinin fonunu çizmiş üstad bir kudrettir. Selçuklu İmparatorluğunda Moğolların oynadıkları son oyunları ferasetli bir müşahit olarak takip etmek vaziyetinde bulunan büyük terbiyecinin, askeri başarılarına rağmen neticeyi medeni seviyeleri düşük Moğollar lehine görmediği aşikardı. Bazı şiirlerinde bu istila hareketlerine açık veya kapalı temas eden mısralar göze çarpar. Ne ki bunlar bir ressam fırçası sadakatiyle hadiseleri tarafsız renklerle çiziyor ve bunların dış mahiyetlerinden içeri sızarak halin gebe olduğu istikbali işaret ediyordu. Bir taraftan Tatarların zulmünden bahsederken Tatar ahusunun miskini arzuladığını da kaydetmekten geri kalmaması, beklediği miskin bu zulüm ve faciaların eliyle karılıp karıştırılan kütlenin ızdırap ve inhilalinden doğacak sentezin ta kendisi olmadığını nasıl iddia edebiliriz? Zira hakimest yef alullahu ma yeşa o zi aynı dert end gizet deva. Allah hakimdir, istediğini yapar. O derdin içinden deva çıkarır. Demekle bizatihi derdin içinden alınan aşıya, reaksiyonlara kıymet verdiğini belirtmiştir. Bunun için Hazreti Mevlana 3 asır sadr-ı İslam imtiyazını muhafaza etmiş, bu imparatorluğun yıkılışına bigane değil, tarafsızdı. Selçuklu devri kapanabilirdi ve kapanacaktı da. Tarih meydanında talih deneyip nöbet savanlar arasında Selçuklu denen bu devlette küçük Asya Türklüğüne bir Akdeniz medeniyetinin ilk tecrübesini gösterdikten sonra artık siyasi kaftanını sıyırmak üzere bulunuyordu. Ama ömrünü tamamlamış bir devletin tarih huzurundan çekilmesi kütlenin bağrında mahfuz potansiyelin kaybolması demek değildi. Madem ki Moğollar istila ve zaferlerine rağmen bu muhteşem medeniyet bakiyesine varis olmaktan uzak bulunuyorlardı, şu halde galibin de mağlupla beraber üstün bir kuvvet tarafından temsil edilmesi, onun da inhilal edip yeni bir terkibin potasında erimesi lazım geliyordu. Acaba bu namzet kuvvet kimdi ve neredeydi? Hızını almamış bir Müslüman Türk dinamizmi kütlenin şuur altında gidişmekte bulunuyordu ki, henüz kuvvede olan bu gizli talebin yeni bir merkez etrafında peteklenip et kemik bağlaması lazımdı. İşte Osmanlı Türklüğünün devir alacağı ve dört başı mamur bir cihan imparatorluğunun bünyesinde örgüleştireceği bu potansiyeli, içtimai şuurun hamuru içinde yoğurup yeni bir inkişaf ve yeni bir nizama götürmekte birinci derecede söz sahibi olan tasavvuf ananesi içinde Mevlana, her Türk'ün minnet ve şükranla bağlanması gereken inşacı idealistlerin ön safındadır. Terbiyeci ve mürşit Mevlana, muvazenesi bozulmuş bir cemiyette asırların ve nesillerin süzgecinden geçmiş kararlı mizacı, salabetli ahlakı, derin kültürü, feragati, ismeti ve asaletiyle, sahteyi gerçekten istatistik bir görüşle ayırt ederek, içtimai şuurun önüne döken ve beşeriyetin eline bir kıyas malzemesi vererek, kütleye nefes aldıran hakim insandır. İçinde derslerini verdiği medresenin muhteşem çatısı altında takririni bitirip de iki cihanın kayıtlarından azade, başı önünde, dudaklarında aşk gazelleri, cübbesinin etekleri uça uça geçtiği yollara ve konduğu duraklara, hikmetinden, irfanından, heyecan ve samimiyetinden aşikar bir iz, bir nişan, bir ses ve nefes bırakmıştır. İsterse beşeriyet şimdi de aynı izi bulur ve üstünde yürüyebilir. Aynı sesi ve nefesi duyarak büyük kurtarıcılar kafilesinden olan bu büyük terbiyeciyi kendi arasında, kendi hayatının içinde bulabilir. Yeter ki Ademoğlu büyük insan motifine olan ezeli ve tabii ihtiyacını hissedecek seviyeyi ve şuuru yeni baştan kazansın ve elini de gönlünü de onunla birleştirmek lüzumuna inansın. Yazımı büyük üstadım Kenan Rıfai'nin Mevlana'nın vasfında söylediği bir sözle bitirmek istiyorum. O şiir güzelidir, musiki güzelidir, bilgi güzelidir, Allah güzelidir, o güzeller güzelidir. 1959 Şeb-i Aruz Konferansı. İnsanoğlu 700 senedir Mevlana Celaleddin Rumi'yi bir tanrı mirası gibi benimseyip, görünen ve görünmeyen her cephesinden söz etmiştir. Değil bir 7 asır, onun vasfında kelamını, meramını kıyamete kadar seferber etse, gene de bu hakim, şair, alim ve bilhassa Hakk'ın yüce velisi Mevlana'yı söylemeye kanamayacak, doyamayacak, şevkini, zevkini, hayranlığını terennüm etmekle tüketemeyecektir. Ancak geçmiş devirlere kıyaslanınca maddecilik felsefesinin amel ve tatbikat safhasında alıp yürüdüğü 19. asırdan bu yana beşeriyetin mana planında kısır ve yoksul kaldığı görülmektedir. Şark-Garp mücadelesinde Garp'ın zaferi olarak kaydedilen maddecilik, şüphe yok ki dış tezahürleri ile muazzam bir keyfiyettir. Lakin insanın sadece tabiata tasarruf edip, kendi kendisinin sahibi ve efendisi olamamasıyla bu tek taraflı tasarruftan madde alemi şiddetle yüz bulmuştur. Onun için de itaat hudutlarını aşarak, aklın verimlerini beşeriyete nimet olduğu kadar mihnet ve felaket haline getirmiştir. Böylece de materyalist dünya bizzat meydana koyduğu teknik imkanların istibdadı karşısında artık korkudan titremektedir. Her devirde kütlelerin karakteristik inhitat vasfı, ruhi ihtiyaç ve formasyonlarını başıboş kapıp koy vermeleriyle sabit ola gelmiştir. Nitekim bugün de hayat tezgahını madde ve mana kuvvetlerinin müşterek imkanlarıyla işletmesi lazım gelen insanın, ne yazık ki iç ve dış kuvvetleri ikiye bölünmüştür. Netice itibariyle de maddesiyle manası biri birine yabancı, hatta düşman kesilip, böylece de iflasın vahim neticeleriyle yüz yüze gelmiştir. Artık su götürmez hakikattir ki dünya ihtiyar başını elleri arasına alarak geçmişin muhasebesini yapmakta ve şunları düşünmektedir. Yer altında yürüdüm, deniz altında gezindim, bulutları aştım, tezaları teshir ettim, olmazları oldurup tabiatı keyfime esir ve hizmetkar kıldım. Ama bütün bu yaptıklarım ve yapacaklarım bana saadet, bana felah ve selamet getirmedi ve getirmeyecek de. Şu halde halim nice olacaktır? İnsanlar için değişmeyen ihtiyaç, yaşama ve devam insiyakıdır ve beşeriyet, hayatını ve devamını tehdit eden tehlikeyi sezip, kendini uçurumun kenarında hissettiği korku anlarında daima bir kurtarıcıya sarılmak lüzumunu duymuştur. Ama bazen kurtarıcı zannettiği sakat ve sahte bir ideoloji de olmuştur. Zira tecrübe edilmişi, tecrübe etmek illetinden kurtulamayan Ademoğlu, çeşitli fikir ve görüşleri tekrar tekrar denemekten bıkıp usanmaz. Cemiyetlere teklif edilen her yeni felsefi sistem ise ham bir malzeme yığını gibidir. Zaman onu işleyip vücut verdiği vakitte de elde kalan kütlelerin gerçek ihtiyaçlarının cevabı değil, felsefe tarihinin kazandığı bir yeni görüşten ibarettir. Fakat beşeriyetin canı boğazına gelip de hakiki bir kurtarıcıya olan ihtiyacını şeksiz şüphesiz, sarih ve berrak olarak hissettiği zamanlarda artık erzast yani sahte değerler onu tatmin etmez olur. Ve işte o zaman hakiki değerlerinin peşine düşmek ferasetini gösterir. Zira asırlar değişse de hikmet ve hakikat değişmez. Böylece de hikmete olan iştiyak ve susuzluk da ebedidir. Çünkü fıtri olan bu duygu insanın yaratılışıyla beraber gelmiştir. İşte Mevlana gibi yücelerin yolu, beşeriyetin susa geldiği bu hikmet ve hakikatin ta kendisidir. 20. asırda da 40. da aynı irfan, aynı hikmet ve hakikatler onun gerçek nafakası ve talebi olmakta devam edecektir. Bir topluluğun madde dünyasında gösterdiği üstünlük, takdire ve imtisale şayandır. Fakat harika ölçüsündeki teknik başarılar, o topluluğun dünya muvacenesindeki seviye ve itibarının miyarı olamaz. Ancak bu gök kubbe altında ilmi, fazlı, irfanı, imanı ve sanatı yekpare ve ahenkli bir cevher olmak seviyesine ulaşmış bulunan kütlelerdir ki saygıyı ve itibarı haklı olarak üstlerine çekerler. İşte bir vakitler seri halinde büyük hükümdarlar, dahi sanatkarlar ve yüce veliler yetiştirmiş olan coğrafyamızda biz Türkler, dört başı mamur şahsi verimlerimizle medeniyet tarihinin baş köşesini işgal ediyorduk. Halk irfanını mayalayıp bereketlendiren velilerin kültür ve cemiyet hayatındaki büyük ve ehemmiyetli rolleri artık bir ilim ve tarih realitesi olarak kabul edilmiş bulunmaktadır. Şu halde bugün de imdat dileyerek kurtarıcısını bekleyen şaşkın ve muzdarip halk kütlelerine bu rehber ve önden gidicilerin söyleyeceği çok söz vardır. Bunların başında bulunan büyük panteist Mevlana, 7 asırdan beri beşeriyet hizmetinde kemer kuşanmış olarak isteyin vereyim, sorun söyleyeyim, gelin kurtarayım demektedir. Öyle zannediyorum ki şimdi bize düşen vazife onun insanlık anlayışına ve hayat görüşüne giden ihlaslı, imanlı, safalı ve şifalı yolunu en realist çizgiler, ilmi ve pratik metotlarla cemiyetimize tanıtmaktır. Eserlerini Farsça söylemesi yüzünden Hazreti Mevlana'yı İran kültürünün bir mesili zannedenler de vardır. Halbuki o devirlerde ilim dilinin Arapça, edebiyat dilinin ise Farsça olması bir teamüldü. Nitekim gerek bu devirlerde gerek müteakip asırlarda Garb'ın edebiyat ve ilim lisanı da Latinceydi. Bilindiği gibi Mevlana Türktü. Fakat Türkiye'de ne bir Mevlana enstitüsü vardır ne de bir Mevlana kürsüsü. Halbuki Garp bu meseleyi çoktan halletmiş, koca veli hakkında söylenecek sözü ilmin haysiyetli eline tevdi etmiştir. Pakistan ve İran gibi şartlı komşularımızın da ilim ve irfan hayatları içine Mevlana bir gerçek olarak yerleşmiştir. Eskiden bizde de Mevlevi dergahları ile Mesnevi haneler kitabi olduğu kadar şifahi, kültür ve medeniyet ananemizin de tabii bir devamı olarak bu mühim ihtiyacı bir dereceye kadar karşılamaktaydı. Fakat mezkûr müesseselerin tasfiyesinden sonra cihanın dört elle sarıldığı yüce hakim, kültür ve cemiyet hayatımızın içinden büsbütün çıkarılmış, ismini dahi ağza almak, bir gerilik hareketi sayılmak gafletine düşülmüştür. Ne ise ki cehalet ve dalalet bulutlarının sıyrılır olduğu son yıllarda, onun aziz namı ve mutlu şanı gene dillerin ve gönüllerin virdi oldu. Büyük insan Mevlana, Divan-ı Kebir'de şimşek parıltısı gibi göz kamaştırıcı bir vecdin kıvılcımlarıyla dünyayı ışıklandırmış, coşturmuştu. Mesnevisinde ise realist bir hakim, mütefekkir ve ağırbaşlı bir sanatkar olarak insanoğlunun iç hayatını nafakalandırmak, böylece bir ruh formasyonu verebilmek yolunda dahiyane bir kudret göstermiş, aşkının, imanının, bilgi ve irfanının tükenmez kaynağını kütlelerin emrine vermiştir. 7 asırdan beri beşeriyetin kulağını bükmekte olan bu hikmetlere dünya bugün her zamandan daha muhtaçtır ve muhtaç olduğunu da gene her zamandan fazla hissetmektedir. Şu halde insanlarla Mevlana Celaleddin arasında bir köprü kurmak lazım gelirse bunun kendi eserleri olduğunda şüphe edilemez. Bilhassa Mesnevi, dünkü, bugünkü ve yarınki insanın mayasını tutup ruh inzibatını kurmakta yeryüzünün en söz geçkin eserlerinin başında gelir. Zira Mevlana'nın hareket ve yusul noktası olan ilahi aşk, sırasına göre şiir olarak, hikmet ve marifet olarak bu kemalli fikir ve mantık silsilesinin bürhanlarından ve gerçeklerinden o büyük ve eşsiz mesnevisi doğmuştur. Bunun içindir ki Mevlana Celaleddin Rumi denen o yüce mürebbi, mürşidin hayat felsefesini ve terbiye sistemini ortaya çıkaracak sırlı anahtar eserleri ve hasseten mesnevisidir. Felsefe tarihinin ihtiva ettiği çeşitli tefekkür sistemlerini büyük ölçüde aksettiren mesnevi, kinayeler ve mecazlar içinden koku veren bir hakikatler zinciridir ki Mevlana Celaleddin Rumi bütün bu gerçekleri son derece büyük bir ustalıkla kitabının içine yerleştirmiştir. Öyle ki hemen hiçbir didaktik esere nasip olmayan o sanatlı ve muhteşem söyleyiş 700 senedir bahtlı bahtsız, alim cahil, mümin kafir, yoksul gani, muzdarip ve muhtaç kütlelere vahdet inanışını, iman heyecanını, Allah aşkını, tarife sığmaz bir tanrı saçısı gibi cömertçe benzetmiş, sanatla el ele vermiş hikmetli ve coşkun uslubu ile de sebil sebil dağıtmıştır. Arada şunu da belirtmek yerinde olur ki, Hazreti Mevlana'nın kütlelere tesir ederken kullandığı metodun üstünlüğü, söylediklerini nazari kalıplar halinde bırakmamış olmasıdır. Böylece de sözlerini amel haline getirmiş bir tatbikatçı olarak verdiği formülle ve yaşadığı hayatla ispat eden örnek insandır. Mesnevi ve hikayeleri insanoğlunun dikkatini hakikatler üstüne çekmek için hazırlanmış latif birer tuzaktır. Bizzat büyük velinin dediği gibi bunlar bağların, bostanların, etrafını çeviren dikenli çitler gibidir. Ta ki yanından ve etrafından geçenlerin eteklerine takılıp onları kendine çeksin. Böylece de bir zaman olsun hakikatlerin üstünde duraklatsın. 700 yıldır beşeriyete istikamet gösteren Mevlana Celaleddin Rumi, insanları hep kendi kendileriyle hesaplaşarak sulha ve huzura kavuşturmak için birleyici ve birleştirici tefekkürünü, hikayelerinin tezi ve hareket esası yapmıştır. Ne ki daima vahdet temini realize eden meseleler ve hikayelerinin bel kemiğini teşkil eden tezler, adeta bir gülün kokusu gibi tutulup görülmez bir hoşluk ve letafet izi bırakarak akıp gitmiştir. Şu anda Mesnevi'yi bir güle benzetirken onun kokusunu tarif ediyor fakat duyuramıyoruz. Halbuki bulmak değil imiş bilmek, bilmek değil imiş bulmak, evliyaya gönül vermek, rengine boyanmak imiş diyen kaygısız ne doğru söylemiştir. Şayet insanoğlu Mesnevi irfan ve kültürünü hazmedip rengine boyanmış olsaydı, hakikatle kendi arasına giren yüz kızartıcı bir hayatın çekişmelerine, ihtiraslarına, fitnelerine ve türlü türlü çirkinliklerine lüzum ve sebep kalır mıydı? Eğer bugün bir alıcı olarak bu ilahi vericiden gereği gibi faydalanmayı bilmiyorsak, şair İkbal'in Muhammed ümmetine tariz edip kabahati İslamiyet'te değil, bizim Müslümanlığımızda aramamızı söylemesi gibi, biz de suçu yeryüzünün bu muhteşem ahlak abidesinde ve tevhid kitabında değil, kendi gaflet ve cehaletimizde arayıp bir an evvel daldığımız uykudan uyanmamız lazımdır. 23.11.1959 Mevlana Celaleddin Rumi'den bugüne kalanlar. İman, fikir ve sevgi adamı Mevlana Celaleddin Rumi, zaman zaman kendi gerçeklerinden uzaklaşıp gafletin kucağına düşmüş, kütleleri yenlerinden yakalarından tutup sarsarak kendilerine getiren müstesnalardan bir müstesnadır. 13. asır Anadolu'sunda Selçuklu İmparatorluğu çeşitli buhranların med ve cezirleri ortasında sallanıyor ve yıkılma alametlerinin acılı ve acıklı işaretlerini veriyordu. Bu medeni Türk devletini askeri, siyasi, iktisadi, vicdani ve içtimai buhranlara iten iki ayrı hasım kuvvet yıpratmış bulunuyordu. Askeri yönden vahşi saldırılarıyla Moğol istila orduları ve siyasi emellerine mezhep ve Şia yoluyla zafer bulmak politikasını yürüten İranlılar. Moğol düşmanlığı gerek devlet gerek halk nezdinde malum keyfiyet idi. Ama Anadolu'ya hakim olma siyasetini imanlarda tahribat yapmak suretiyle gerçekleştirmek isteyen İranlıların sinsi ve yıkıcı faaliyetlerinin çok daha tesirli bir başka istila metodu olduğu büyük kütleler arasında pek fark edilmiyordu. Onun içinde Kızılbaşlık cereyanının halk arasına sazıyla, sözüyle saçtığı heyecan, şeriata dudak büküp yan bakışı, harama helal deyip kütleleri edep ve erkan kayıtlarından azat ederek cemiyetin yasak dediğine göz yumuşu, hülasa, imansızlığı iman haline getirip milli ve tarihi köklerinden kopmuş bir cemiyet hayatına imkan verişi, Şiiliği Anadolu'ya, Anadolu'yu da İran istila politikasına açan bir kültür savaşı olarak sürüp gitmekte bulunuyordu. İşte bu savaşın kuvvetli mihrak noktaları verdiği 13. asır Anadolu'su da Kızılbaşlık cereyanlarının ve yanlış tefsir edilmiş bir melamet fikrinin bilhassa basit halk tabakaları arasında kesif taraftar bulduğu bir devir sayılabilir. Aslında içtimai, iktisadi ve siyasi buhranların halkı canından bezdirmiş olması da bu cereyanın sürat ve kolaylıkla taraftar bulmasına sebep oluyor. Başının derdine düşmüş bulunan devletin sahip çıkamadığı kalabalıklara batini karakterli bu ocaklar kolaylıkla kol kanat açıyordu. Babailer, Cimriler, Kalenderiler, Hayderiler, Ethemiler gibi batini ve harici tutumlu bu teşekküller onun için yaygın bir nüfuza sahip bulunuyordu. Ama şu da var ki Moğol akınlarının tahribat ve huzursuzlukları yüzünden şark illerinden Anadolu'ya geniş çapta alim, şair, iman ve tasavvuf ehli bir kalabalıkta akıyordu. Bunların arasında Sunni imanın kalesi olan Fahreddin-i İraki, Necmeddin-i Daye, Evladettin-i Kirmani, Sadreddin-i Konevi, o vakit Ahmediye tarikatı diye anılan Rıfailer ve Horasan erleri içinde de Anadolu bir bakıma Sunni imanın yatağı haline gelmiş bulunuyordu. 13. asırda Selçukluların din ve mezhep meselelerindeki büyük müsamahaları Bir yandan bu Türk devletini fikir ve duygu yönlerinden pek müstesna, pek hür bir muhit kılmıştı. Öyle ki iktisadi mistik bir teşekkül olan fütüvvet erbabının pek yaygın bir hal almış olması, Müslüman ve Hristiyan hekimlerin, kilise, cami ve havraların yan yana çalışmaları, hemen herkesin, bilhassa münevverlerin Farsça, Arapça, Yunanca bilmeleri, Bizans'la sıkı temasları, bütün sultan ve vezirlerin de bu cereyanı desteklemekte olmaları, bir cihetten devletin medeni zaferi idiyse de, bir cihetten de hezimetini ve bünye çöküntüsünü hazırlayan zaafı olmuş bulunuyordu. İşte Mevlana Celaleddin Rumi, genç ve çok parlak bir alim olarak Sultanul Ulema diye anılıp, bütün İslam aleminde saygıyla karşılanan babasıyla beraber, çeşitli cereyanların çarpıştığı böyle bir muhite gelmiş ve büyük hürmet ve sevgiyle karşılanmıştı. İlim ve felsefe insanı ne tanır ne de tanıtabilirdi. Hatta bir bakıma dinler de öyle. Sanat ise anlayana ancak bulanık işaretler verebilirdi. İnsanı ve kainatı kemaliyle tanıyan sadece büyük peygamberler, büyük mistiklerdi. İşte onlardan biri de Mevlana Celaleddin Rumi'ydi. Ne ki Celaleddin'e ateş püsküren yanardağlar gibi aşk ve şevk lavlarını akıtacak manevi müdahalenin Şems-i Tebrizi denen mürebbi mürşitten gelmesi mukadderdi. Nitekim bu müdahale Mevlana'ya insanın kendi kudretini kendi hasıl eden bir dinamo olduğunu öğretti. Böylece de cansız maddeyi hayata kavuşturan, yükseltip ona kemal bahşeden sırrı bulmuş oldu. Halbuki Şems'i tanımadan evvel genç Celaleddin, deve yükü bilgisiyle Konya'ya yerleşip vaaz kürsülerinin ve medreselerin göz bebeği olmuştu. Fakat o kürsüler, o medreseler asırlar boyu nice şöhretler görmüş. Hemen hepsi de ilmini ve fazlını oralardan halkın üstüne akıtmış. Lakin insanlık alemine bir temel fikir getiremeden silinip gitmişlerdi. Çünkü pek çoğu o basamaklara varlıklarıyla çıkmışlar. Bu varlığı bir libas gibi üstlerinden soyup çıkaramadan da geçip gitmişlerdi. Başka türlü de olamazdı. Zira beşeriyete istikamet ve hedef çizebilmek için mutlaka o yükü atmak lazımdı. Nitekim müşahhas bir yokluk sembolü olan Şems-i Tebrizi ismindeki rehber mürşit, Mevlana Celaleddin'in elini tutar tutmaz, müridini bir anda varlık sahilinden yokluk kıyısına fırlatıp attı. Böylece de onu kendi engin manasıyla yüzleştirip tanıştırdı. Bu bir transformasyondu. Nice zaman sonra yüce mürit hadiseyi şöyle dile getirir. Onun sayesinde kurtulanların canlarına yemin ederim ki kurtuldum, hürüm. Eskiden utar iç gibi deftere düşkündüm. Ekiplerin üst yanına geçip otururdum. Sakinin alın yazısını görünce sarhoş oldum. Kalemleri kırdım. Kalemleri kırdım diyen büyük hakim, varlıkla söylenmiş sözleri silip yokluk defteriyle baş başa kaldıktan sonra gazelleri, rubaileri ve mesnevisi gibi beşeriyeti kıyamete kadar sürecek armağanlarla